Şimdi Nietzsche Ağladığında kitabı ile ilgili konuşacağız. Bu kitapta böyle bazen arada konuşanları da duydum. İşte baskısı durdu, bulamadım. Eskiden vardı, almıştı, okumuştum. Şimdi bir daha okudum. Aslında hepimizin kütüphanesinde ya da bir yerlerde gördüğümüz ama bir raftan belki pek çıkarmadığımız bir kitap.
Ben de bir bakayım bari.
bir başlangıç yapalım dedik ve bu kitabı seçtik. Hani böyle bir neden bu kitapla başlamayalım diye. Nietzsche Ağladığında ile ilgili Alper abiyle beraber konuşacağız. Aslında bu kitap bir ümitsizlik kitabı bir yandan da. Ümit kötülüklerin en kötüsüdür çünkü işkenceyi uzatır diyor Nietzsche. Ve Nietzsche'nin bu çaresizliği, işte hayatı çok acımasız bir yer olarak görmesi ve bununla da gerçekçi bir şekilde yüzleşmesi bir tarafta. Bir tarafta da bir tıp hekimi, işte Breuer, o zamanın efsane doktorlarından bir tanesi. O hemen her şeyi tedavi etmeye, iyileştirmeye çalışan birisi. Aslında şöyle diyebilir miyiz, yani bir tarafta felsefe, bir tarafta bir doktor, sağaltıcı, işte bir psikoterapi uygulayıcısı, ilk adımlarını atan kişi. Bir düelloya çıkıyorlar bu kitap akışı boyunca. Bu ikisinin yan yana gelmesi, felsefenin ve bu iyileştirme meselesinin yan yana gelmesi sende neleri hatırlattı, neleri çağrıştırdı?
Şimdi tabii felsefe aslında daha Stoa'da, Stoa'dan da önce felsefe zaten bir insana nasıl, hayatı nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili bilgiyi veren şey olarak kurgulanmış. Yani bir yaşam kılavuzu zaten felsefe. Yani o yüzden bilgiye ihtiyaç var. Yani mesela Sokrates şey der, bir insan gerçekten bilgiye sahipse, bu bilgi dediğimiz hayatın, yani hayatla, evrenle ilgili mutlak hakikat anlamında kullandığı bir şey, hiçbir şekilde kötülük yapmaz. Yani bir insan kötülük yapıyorsa, mesela hemen insanın aklına geliyor ya, olur mu işte şu bilmem ne, insan çok bilgili, acayip bir bilgiye sahip ama işte çok da kötüye kullanıyor bu bilgisini, zeki, bilgili, kötüye kullanıyor. Sokrates böyle bir durumda şunu söyler, o gerçek mutlak bilgiye sahip olmadığı için hala kötü. İnsan mutlak bir bilgiye sahip, mutlak bilgiye sahip olduğunda kötü olamaz. Yani en üst sumnum bolum denir antik Yunan felsefesinde. En üst, en iyiye ulaştığınızda zaten hayatı çok iyi yaşarsınız. Yani iyi demekte Alaçatı'da eller havaya yaparsınız anlamına gelmiyor. İyi meseleleri, mutluluk meseleleri çok karıştırılabiliyor. İyilik ve mutluluk bununla ilgili bir şey değil kesinlikle. Yani o yüzden ya mesela Stoa'da terapein grupları var. Yani terapein eşlik etmek demek kişiye. Yani biz hep terapist olarak da şey deriz ya, biz terapide danışanlarımıza, hastalarımıza eşlik ederiz. Yani onlar kendi hayatlarıyla ilgili bir şey iyileştirme yaparken biz onların yanında durur ve onların hareket etmesine destek olarak, yardımcı olarak, belki bazen doğru soruları ya da yönlendirmeleri yaparak kendi hayatlarıyla ilgili bir şey yaparken onlara eşlik ederiz. Eski Yunanca'daki gerçek anlamını bilmeden de aslında terapistler bu lafı kullanırlar. Biz eşlikçiyiz. Kitapta da, kitapla da ilgili olarak zaten hani Irving Yalom'da şey der kendisine, travel, yani işte yolculuk eşlikçisi olarak görmek ister. Özellikle de varoluşçu psikoterapi akımı içinde kendini o şekilde konumlandırmak ister. Hı. Kant şey der, benim Kant'a gelmemem mümkün değil, evet, biliyoruz. Felsefe tedavi eder, doğa iyileştirir der. Ya çok özür dilerim, doktor iyileştirir, tedavi eder, doğa iyileştirir der. Biz bir sürü şeyi tedavi edebiliriz ama gerçekten iyileştiren şey doğa, doğanın doğal ilişkilerin kendisi. Yani bir ilişkide yaralanmışsanız ve onunla ilgili terapiye gittiğinizde tırnak içinde doktor tedavi ediyor olabilir. Ama sizi iyileştirecek olan şey başka iyi bir ilişkinin kendisidir mesela. Ama biz kitaba dönelim
istedim. Evet. Bir kitapta belki dramatürjik açıdan bakarsak hani Yalom böyle kurmacalar yazıyor.
Evet.
Felsefeciyle bir terapist yan yana gelse ne olur? En son Deniz Göktaş da bir stand-up yaptı ya, işte şunun terapisti olsam nasıl olur? Aslında bu birçok terapistin de fantezilerinden birisi.
O yüzden mi takip etmeye başladı?
Neyi?
Deniz Göktaş.
Kim?
Deniz Göktaş.
Neyi takip etmeye başladı?
Beni takip etmeye başladı.
Seni takip etmeye mi başlamış?
Evet, ben de kim bu diye sorunca öğrendim.
Yeni mi takip etmiş?
Evet, evet.
Bu işte şey, yani mesela Nietzsche'nin terapisti olsaydım nasıl olurdur sorusunu aslında. Hani kitap seni aslında bu düşünce jimnastiğine götüren bir şey. Böylece Nietzsche'nin hayata bakışını, felsefesini anlamak için de mesela belki böyle seninle de konuştuk, hani basit gibi geliyor. Ama işte Nietzsche böyle düşünüyor. Belki böyle sloganvari şeyler söylemiyor kitaptaki gibi, evet, ama onun hayata bakışı bu.
Ya şimdi Yalom tabii yani varoluşçu psikoterapi. Anglo-Saksonların bu felsefeye bakışı birazcık şeydir, yüzeyseldir. Alom da o yüzden azıcık böyle yüzeysel bir adam. Yani o böyle değil aslında o işler. Yani kitaptaki gibi değil ama Yalom yine de oraların en derin insanlarından bir tanesi. Bunun sebebi de aslında onun terminal kanser hastalarıyla çok çalışıyor olması. Yani o ölümle çok iç içe bir hayatı var. Yani hani ölmek üzere olan hastalara grup terapisi yapıyor. Yani haftaya görüşürüz de insanlar orada birbirleriyle vedalaşıyorlar. Haftaya belki görüşürler, belki görüşmezler. Yani böyle bir noktadan varoluş felsefesiyle ilgili şeylere giriyor. O yüzden o bir de psikoterapiyi de yani bir psikanalist aslında biliyorsun başlangıçta Stanford Üniversitesi'nde. O belirli filozofların şeye çok bir önemli katkı yapacağını düşünüyor psikoterapiye. Ve bu filozoflar da Spinoza, Nietzsche ve Schopenhauer ona göre. Ve o insanlarla ilgili üç romanı var zaten biliyorsun. Yani evet. Schopenhauer Kür'ü, Nietzsche Ağladığında ve neydi Spinoza'nın bir şeydi unuttum evet. Onu. En kötüsü aslında o. Yani pek bir sevmemişti onu ben. Nietzsche Ağladığında aslında en derli toplu olanı.
En popüleri.
En popüleri, en derli toplu olanı. Ama iyi bir romancı olmadığı için aslında Yalom, karısı çok iyi bir editör, Marilyn Yalom, o yaşamıyor artık. O herhalde bir sürü şeyi toparlamış ama sonları hep çok aceleci bitiriyor Yalom. Yani söyleyeceğini söylemiş oluyor, sonra ne yapacağını bilemiyor sanırım. Bir bakıyoruz, ulan niye bitti, ne oldu ki şimdi filan diye böyle bir şeye kapılıyor insan. Ama önemli değil, zaten aslında roman olmasından daha ziyade popüler felsefi bir metin gibi okumak belki daha mantıklı olabilir. Ama şimdi yani o detaylara ve ayrıntılara girmeyeceğim ama yani Nietzsche'nin felsefesini çok basitleştirerek, karikatürize ederek anlatıyor aslında burada.
Evet.
Ama yine de belli şey, mesela bazı şeyleri de birazcık yanlış anlayarak anlatıyor, şey yapıyor. Ama bu şununla da ilgili. Yani Spinoza'yı Latince bilmeden anlamak mümkün değil. Nietzsche ve Schopenhauer'ı da Almanca bilmeden anlamak mümkün değil. Ama öncesinde Kant'ı, Aristoteles'i ve Platon'u da çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi kendisi felsefe kökenli olmadığı için biraz şey yapabiliyor, yanılabiliyor. Yani ben bu pandemi zaman toplam 3,5 sene Nietzsche çalıştım kendi başıma. Daha henüz şey yapmıyordum, başlamamıştım. Daha önce, pandemiden önce. Kendi kendimi anlarım diye varsayıyordum. Böyle 450 sayfalık bir metin çıktı ortaya. Ben bunu ve çok da iddialı, kibirli bir metin. Nietzsche'nin felsefesinin psikolojisi diye. Çünkü Nietzsche'nin psikolojisiyle çok bağlantılı gördüğüm için şeyi. Sonra Ionno Hoca'nın yanında felsefe doktorasına başladığımda Ionno Hoca'nın da tezi, doktora tezi Schopenhauer ve Nietzsche'de insan. Yani 70'lerde 80'lerde yapmış. Nietzsche dersi vardı yani bir dönem Nietzsche dersi aldım ve yanlış anlamışım meğersem Nietzsche'yi. Yani o 450 sayfalık metni aldım kenara koydum. İleride belki bakarım ama yani bir hoca olmadan felsefeyi anlayabilmek çok fazla mümkün değildir. Yani Ionno Hoca elinden tutmamış olsaydı benim de ne kadar anlıyorsam şu anda birazcık anladığımı hani çok olmadığını çok net olarak biliyorum.
Yalom için de belki şey yani tam anlamamış olabilir ama cesaret gerektiren bir denemeye girmiş.
Kesinlikle aslında. Çok güzel bir şey yap. Çünkü bütün metinlerini okumadan bu romanı şey yapmak mümkün. Şimdi oradaki konuşacağız ama en baştan söyleyeyim. Mesela Türkçe'ye Bengi Dönüş diye çevrilen aslında Ebedi Dönüş. Ebedi Dönüş hikayesini Yalom'un Nietzsche üzerinden yani Nietzsche'nin şeye yaptığı bir müdahale var ya. Amor Fati işte kaderini sev. Bütün her şeyiyle acılarını, şunların bunu tekrar yaşamak zorunda olsan, romanı okuyan var mı aranızda? İki kişiye kaldı. Yani romanda hani Nietzsche'nin iyileşmesi ve şeyin Yalom'un diyorum, Breuer'in iyileşmesi, Nietzsche'nin Breuer'e kendi yaşadıklarını kabul edip her şeyi tekrar yaşamaya gönüllü olması, o kaderini sevip her şeyi tekrar yaşamaya evet demesi meselesini de Nietzsche yanlış anlıyor mesela. Kaderini sev ve her şeyi tekrar olduğu gibi yaşamayı göze al meselesi bir şeyler başına geldikten sonra yani 70 yaşına geldikten sonra geriye dönüp ulan şunlar şunlar oldu, tamam ben bunları kabul ediyorum, bir daha olsa aynı şeyleri yine yaşarım gibi kibirli bir şey değil yani. Hataların da hepsini yaparım. Ben mi yaptım? Ben yaptım, nasıl satayım? Kimseye de bilme şeyim, amennam olmaz değil. Bunu hayatın başlangıcı için söylüyor Nietzsche. Diyor ki hayatını öyle bir kur ve öyle yaşa ki onu tekrar yaşamayı isteyebilesin. Yani acılar da olduğunda acılarıyla, sevinçleriyle tabii. Çünkü tek başına sevinçle ya da tek başına acıyla olmuyor. Yani orada Breuer'e yaptırttığı şey ne yaptırtıyor? Yani Breuer'in şöyle bir hikayesi var ya. Yani işte Berta'ya aşık oluyor bir hastasına. İşte onunla ilgili fantazileri şey ona, Nietzsche ona neyi gösteriyor orada? Yani bu aslında şeyi özlemen, Berta'ya duyduğun tutku, arzu.
Berta'yla alakalı değil.
Berta'yla alakalı değil. Sen aslında kendi hayatındaki eksikliklerle ilgili şeyleri ona yansıtıyorsun ve bununla ilgili bir şeyler yaşıyorsun. Onu hatta diyor bir şey yap, bir fantezi olarak kur. Berta'yla yaşadığında nasıl olacağını varsay. Ona bir şey, fantezi yolculuğu yaptırıyor ve orada da aslında zannettiğin şeylerin olmayacağını gör ve karına dön diyor. Bir burjuva hayatı, Breuer nasıl bir insan? Başarılı bir hekim. Viyana'nın sevilen insanlarından. Biliniyor, çeşitli şeyler, başarılar elde etmiş.
Karısı da zengin.
Karısı zengin, bilmem ne. Böyle tam bir şey, bu burjuva hayatı var. Ve sanki Yalom burada o burjuva güzellemesini yaparmış gibi oluyor. İşte ideal bu, bak diyor. Yani hani Berta'yla falan o tutkunun heyecanlı peşinden koşarsan da bir şey olmayacak. Kendi hayatını sahiplen. Ya oradan çıkacak olan sonuç belki bu hayatı sahiplenmek değil. Önümde ne kadar yıl varsa, 5 yıl, 10 yıl, 20 ya da 3 yıl, orada yeni bir hayat kurup o hayatı sahiplenecek bir yaşam da kurabilir insan kendine. Yani aydınlanma, geçmişini olduğu gibi tekrar yaşama arzusu ya da yaşama zorunluluğu getiren bir şey değil. Yani Yalom'un en büyük Nietzsche yanlış anladığı yer orası. Ya da çok kızar diye karısı.
tabii karısının editleyeceği böyle bir kitabı da yazmak da şey olabilir.
Tabii yani şimdi olmaz evet herhalde.
Çünkü orada şey, bir ilişki anlatıyor. Aslında belki onu konuşabiliriz. Kitapta böyle sürekli aşk üçgenleri var. Yani evet. Bazıları hayali aşk üçgenleri, bazıları gerçekten yaşandığı.
Hangisi hayali?
Yani işte Salom, Berta, Breuer.
Salome,
Berta, Salome ile Breuer'in gerçek tanışmışlığı vardır ama bir aşk yaşadığı
yok,
dair
yok,
bir
şey. Yok yok, Salome'nin Breuer ile tanışmışlığı
belki,
yok.
Belki o dönem denk gelmişlerdir diye.
Ya ben
belki.
Lou Salome gelmediler. Lou Salome ile Freud'un ve Rilke'nin ve Nietzsche'nin, Paul Ri'nin şeyleri var.
Var.
Onları var. Ben onlar benim bir serim vardı, Patolojik Aşk Hikayeleri diye. Ben o yüzden Lou Salome ile Rilke'nin ve şeyin ilişkileriyle ilgili olarak böyle bayağı bir okudum. O entelektüel dedikoduyu anlatırım istersen.
Tamam.
Ben o yüzden psikiyatrist oldum. insanların hayatları ve dedikodularını çok merak evet ediyorum. Kimseye anlatamıyor olacağımı bana söyleselerdi baştan. Çok rezil.
Dedikoduyu sen sadece dinleyebiliyorsun.
Mecburum ya, böyle şiştim ya. Hani derler ya bazı insanlar, ulan bildiklerimi anlatsam Türkiye evet sarsılır falan.
Sen o insanlardan biri oldun kesin. O
şey sizin, yani sizin hayatınızı mesela, şehri değiştirsem, isminizi değiştirsem, hayatınızdaki erkeği değiştirsem, sizin çevrenizdeki insanlar bunu sanki anlayamaz.
Evet. Abi senin şöyle bir sıkıntın var. Çok az yalı sahibi insan var, hemen anlaşılır. Yani mesela dairede falan geçse, hani o anlaşılmaz da bu yalılar sıkıntı yaratıyor.
Ya sosyete psikiyatristiyim. Vallahi çok rezil bir
durum. Ben geçen de duydum, biliyor musun? Seninle ilgili şöyle bir mit dolaşıyor. Ama çok komik, ama çok havalı bir mit. Ya Alper Bey şey yapıyormuş, boydan boya bütün yalıda yaşayanlara teker teker terapiye gidiyormuşsun sen.
Oğlum.
Böyle ben, mesela bir yalı daha çıkıp diğerine.
Ben onu yaptım. Gerçek o. Ama şimdi yapmıyor. Yaşlıyım artık. Yapmıyorum.
Ama bunu bayağı böyle sadece Boğaz'daki insanlara böyle bir hizmet.
Oğlum öyleydi. Bundan 10 küsur sene, 10 sene önce filan Cuma günümü yani Breuer yalı gibi yalı olarak geziyordu.
Breuer de geziyor ya bir
evet
yana. Sen de öyle yapıyordun
öyleydi
o zaman.
Tabii.
Atım
gelmek istemiyorlar. Ya hepsi şoförlerini, Bentley'lerini, Chrysler'lerini falan gönderiyorlar.
Sen aslında Viyana hayatını burada biraz
Boğaz'da evet bir şey oldu.
Kısmen
evet
yaşamışsın.
Kapıdaki görevlilerle zorluk çıkıyordu. İçeri gireceğim. kimlik ver diyorlar. Abi niye kimlik vereyim ya? ama onlara da öyle söylenmiş. Kimlik alman lazım insanlardan diye. Nasıl girdin? Diye. He? Şey, sahibini çağır diyor. Geliyorlar. Sonra çok belli bir yaştan sonra dedim ki siz gelin artık ya.
Peki bu, madem hani buradan bir konuya bağlayacağım, bu böyle kontra bir şey. Breuer popüler bir doktor ve popülerliğiyle de ilgili endişeler yaşıyor roman boyunca. Mesela evet. Böyle bilinen şey birisi ve bir şey yapıyor. Mesela Anna O vakasında yani herkes onu çok iyi bir tedavi bulduğunu sanıyor. Ama evet. O içten içe diyor ki ya Anna iyileşmedi aslında. Ama duyulursa rezil olurum ve bu konuyu böyle bir
çünkü
kapatıyor.
Çünkü bilmediği bir alan ya. Şimdi aslında bütün dünyada belirli bir zamana kadar ev doktorları, aile doktorları ev ev dolaşır zaten. O aslında daha ilgileyici. Yani genel doktor, pratisyen ya. Pratisyen derken yani pratik yapan anlamında pratisyen. Yeni mezun olmuş, tıbbi yeni bitirmiş pratisyen anlamında değil. Zaten hastaların ev ev dolaşır aile doktorları, ev doktorları. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama psikiyatrik tedavi meselesinde, yani psikoterapi meselesi o zaman olmadığı için hani eve gidip psikoterapi yapmak diye bir şey söz konusu değil. Ama o kişi de yani Anna O'nun gerçek şeyinde bu kızcağız tek çocuk 16 yaşından 18'ine kadar ya da 15'ten 18'e kadar ölüm döşeğinde olan ve çok sevdiği babasına bakıyor. Yani ve babasıyla aşırı derecede ilgileniyor. Çünkü anne bakamıyor ve baba da biraz böyle şey garip bir adam. Yani gerçek hikaye anlatıyorum. Baktırmıyor hiç kimseye. Bana kendisini dışarıdan işte hemşirenin ya da hasta bakıcının gelmesini istemiyor. Karısıyla da arası kötü. Karısı da zaten bakmak istemiyor. Kızı bakıyor ona ve baktığı şeyde adamın altını değiştirmesi lazım. Bilmem ne falan düşünsenize yani. 16 yaşında bir kız çocuğun babasıyla yaşadığı, yaşamak zorunda olduğu ilişki oldukça patolojik bir şey aslında. Yani o durum, o baba öldükten sonra çok ağır şeyleri söz konusu oluyor. Psikosomatik şikayetler. Mesela yalnızca İngilizce konuşuyor bir ara. Evet. Anna O. Yani Bertha Pappenheim adı. Bertha Pappenheim yani o zamanlar histeri üzerine notlar diye, yazılar diye Freud'la Breuer birlikte bir kitap çıkartıyorlar. Psikanalizin ilk kitabı kabul edilir. Orada vakalar anlatılıyor. O vakalardan bir tanesi Anna O. Tanınmasın diye sizin de önerdiğiniz gibi.
Herkes tanıyor.
Tabii Bertha'yı bir harfi, ilk harfini bir geriye alıyor. B'den A'ya geliyor. Pappenheim de O'ya geliyor. Anna O diye anlatıyor. Ve yılanlarla seviştiğini görüyor rüyalarında, kabuslarında, yalnızca İngilizce konuşuyor. Breuer'le olan her gün gidiyor, Breuer onu dinliyor. Bu arada da yani o zaman böyle çok ilaç da yok, stetoskop yok, bilmem ne yok. Yani bir hastanızı dinlemek için, sırtını dinlemek için, kalbini dinlemek için çıplak tenine kulağınızı dayıyorsunuz. Şimdi aslında mikrop bilmem ne falan yani korkunç bir şey doktor olmak yani evet. O dönemde baktığında. Onun dışında da tedavinin içinde mesela masaj da var. Şimdi doktor hastasına masaj yapıyor. Şimdi öylesine intim bir ilişki gelişiyor.
Bacak bölgesine bir yerde şey masajı yapıyor. Yani böyle çok bir baldırlarına ama bir yerine tabii, böyle tabii. Bir masaj yapıyor ve işte rahatlaması için ve aynı zamanda düşünsene transferans ilişkisi yani erotik transferansın olduğu bir ilişkide hastanın bacağına
işte o zaman tabii psikoterapi yok ya normalde. Evet. O yüzden hani o transferans meseleleri de bilinmiyor yani sonuçta. Evet. Öyle bir şey de yani babası yaşında bir adam Breuer, biz psikanalitik olarak yorumlarsak her gün o kendisine, o babasına bakarken baba ölüyor. Bu sefer bir baba kendisi gibi, babası gibi birisi, çok saygı duyduğu birisi gelip ona bakmaya başlıyor. Şimdi böyle bir durumda zaten kızın iyileşme şansı yok. Çünkü iyileştiği an babayı kaybeder. Yani Breuer çekip gidecek. O yüzden iyileşmiyor. Ve şeyin sonunda, tedavinin sonlarında falan bırak yalnızca Breuer'in fantazilerini bilmem nelerini. Bir de kız kendisini Breuer'den hamile kalmış olarak hissediyor. Yani hamilelik meselesinde söylüyor. Korkunç bir şey tabii. Bu bir dedikodu bir yayılsa. O Breuer bitecek en büyük korkusu aslında o.
Evet, zaman zaman böyle hani hastalardan işte böyle neredeyse psikotik düzeyde bir hasta bu tabii bu Anna O. Böyle bir şey söyleyebiliyor. Şimdi belki hani psikiyatri pratiğinde böyle şeyler ben çok karşılaştım yani işte hamileyim işte onun oldum bunun oldum ama artık o zaman bilinen bir şey olmadığı için.
Tabii.
Peki buradan şuna gelebiliriz. kitapta da bunu tartışıyor ya, psikosomatik. Yani Breuer şunu anlatmaya çalışıyor. İnsan belli bir stresle karşı karşıya kaldığında yavaş yavaş bilinç dışının temellerini de atarak bir şekilde onunla baş edemeyen bir yer var ve o kendini bu tarz semptomlarla gösteriyor. Ve biz ancak bununla ilgili konuşursak, yaşadığı hayatla ilgili bütün detayları
baca
anlatırsa...
Baca temizliği diyorlar biliyorsun.
Evet, bu baca temizliğini, onu da Anna O söylüyor.
Tabii.
Bu baca temizliğini yaparsak bilinç dışı materyal oradan işte boşalacak, işte bir katarsis yaşanacak ve bilince gelecek.
Hafif de mesela şey de olacak, yani o zamanlar hipnoz meselesi, evet. Charcot nedeniyle Fransa'da çok fazla şey yapılıyor.
Ama orada mesela Nietzsche'yle şunu tartışıyor. Nietzsche diyor ki yani işte Nietzsche'ye, ya bir insan diyor kendi kendini hastalandırabilir mi? Çünkü aslında mesela şimdi konversiyon bozukluğu dediğimiz tablo, yani işte yürüyemeyen birisi var. Bir insan sahiden kendini yürüyemeyecek bir hale getirebilir mi? Yani o zaman için hani bütün o Charcot'un hastanesinde yatan vakalar şeyler aslında o zamanın nörolojisi hep bunu araştırıyor.
Tabii. Aslında bunların hepsi işte psikiyatrinin konusu olan şeyler. Orada çok enteresan, çok garip bir ilişki var yani Breuer ile şey arasında. Aslında şu yorum yapabiliriz. Hani şimdi psikanaliz literatürüne çok kabaca da olsa azıcık hakimseniz hastanın yani analizanın analisti hakkında geliştirdiği o duygulara transferans diyoruz. Aktarım. Bir de karşı aktarım var. Yani bu illa olumlu duygu olmak zorunda değil. Yani analistin de analizana karşı geliştirdiği duygular var. Bu duygu öfke de olabilir, hayranlık da olabilir, sevgi de olabilir, her şey olabilir. Yani çünkü önemli olan o karşı aktarım duygusu. Burada ontolojik bir, yani şeyin karşı aktarımı yok bence Berta'ya karşı, Breuer'in. Breuer'in eksistensiyel bir aktarımı var. Varoluşsal bir transferans geliştiriyor. Yani hayatın içinde ona kendi, o yüzden Nietzsche, Yalom'un oradaki şeyi mesela yorumu çok doğru. Yani Nietzsche üzerinden yaptığı yorumu. Yani şey, Berta'ya yaşayamadığı şeyleri, arzularını, yarım kalmış heyecanları, yaşamak istediği ama yaşamaktan korktuğu için bastırdığı her şeyi Berta'ya aktarıyor. İnanılmaz bir eksistansiyel aktarım orada. Breuer'in.
En yasak şey. Yani
evet.
Hastası,
yani bir burjuva şey. Hayatında evet. Tahayyül edilemeyecek, mümkün olmayacak olan her türlü şey. Burada tabii ki Yalom bir psikiyatrist, bir terapist olduğu için böyle yapıyor. Ama o dönem Viyana'sı, yani Victorian ahlak dönemi meselesini falan düşündüğümüzde burada toplumsal büyük bir sorunun sembolizasyonunu da görüyoruz burada. Yani bütün bu ahlak içinde yaşamak zorunda olan ve yaşayan küçük burjuva dünyası, erkek kadın zaten bunu yaşıyor. Yani Breuer'in şeyinde, tekilliğinde biz o şeyin, dünyanın o yaşamış olduğu sorunu görüyoruz. Nietzsche yani edebiyat dünyasında bilmem ne de falan kitaba yapılan bence haksız eleştiri şu: Nietzsche bu işlerin tamamını toplumsal düzlemde düşünürken, felsefesinde anlatırken, Yalom bunu Nietzsche'nin bireysel meseleleri üzerinden anlatıyor. Ama zaten yani öbürü felsefe metni olurdu. Yani burada böyle evet. Yapıyor olması normal, düzgün de yapıyor.
Peki Püritan ahlak demişken kitapta da tartışılan bir şey, benim de üstüne düşündüğüm bir şey. Mesela günah çıkarma pratiğiyle hep terapinin ilişkisi hakkında böyle biraz antipsikiyatri, antiterapi kitaplarında da çok geçen bir şey. Aslında kişi işte kendi günahlarını, yanlışlarını işte bir terapistle paylaştığında bu işte bir rahatlama sağlıyor ve terapinin mesela böyle bir işlevi olabilir mi gibi bir şey var. Orada belki hani üzerine tekrar düşündüğümde mesela bu işte agnostik Katoliklerde, agnostik mi diyor, ne diyor? Bir şey Katoliklerinde. Agnostik değil de. Yani genel birçok Katolik şeyinde günah çıkarma şeyi var mezhebinde zaten. Papa'ya ya da şey rahibe gidip günahını söylediğinde o Tanrı'ya vekalet olarak, ya ben seni bağışlıyorum, yani Tanrı adına aldığım yetkiyle.
Şu duaları da oku diyor.
Evet. Bunları okursan bağışlanacaksın demiş oluyor. Aslında terapist bunları aldığında bunları alıp bir yere götürmüyor. Yani odada tekrar tutuyor. Yani onu alıp yani Tanrı'ya götürmüyor, tekrar kucağına bırakıyor.
Ya, psikoterapi denen şey sekülerleşmeyle ilgili. Yani artık Tanrı, yani antik Yunan'da evrenin, kozmosun insanın aklını, insanın kişiliğini, insanın varoluşunu kosmos belirler, evren oraya, o insana onu verir. Orta çağda, yani Hristiyanlıkla bilmem neyle birlikte, Tanrı'nın insana verdiği bir şeydir. Yani insan, insanın belirlenmesi, insanın kendisinin yaptığı bir şey değildir. Tanrı ya da evren belirler. Yavaş yavaş Rönesans'la, Descartes'tan itibaren, modern felsefenin yorucusu olan Descartes'la birlikte, artık insan kendisini dışarıdan, doğadan, toplumdan ya da Tanrı tarafından belirlenen bir şey olarak yaşamamaya başlıyor. Kendi kendini belirliyor. Kant, insanın doğadan kendi, felsefenin, antropolojinin doğanın kendisinden, insandan ne yaptığını değil, insanın kendisinden ne yaptığını araştırması gerektiğini söyler. Şimdi bu sekülerleşme demek, birey kavramının ortaya çıkması demek. O zaman psikoterapi çıkabilir zaten. Çünkü yani neden şey var, günah çıkartma var. Tanrı beni böyle yarattıysa ancak Tanrı bir şeyleri değiştirebilir. Yani ama ben bunu yaptıysam, ben değiştireceksem psikoterapi odasında olmak zorunda bu. Yani evet, birinde tabii sorumluluk inanılmaz. Yani o yüzden zaten şey çok korkunç bir şeye dönüşüyor ya. Yani dinlerin, ahlakın gündelik hayata çok dokunmuyor olması artık insanları yogaya, işte enerjilere, isimlerini de çok da fazla bilmiyorum da, çeşitli şarlatanlıklara şey yapıyor. Ya, dün böyle mühendis olup mühendisliğin üzerine bilmem neler yapmış falan, doorstep'te bir iki vatandaş oturuyordu. Ben de orada, benim Kant şeyim vardı ya, sınavım vardı, evet, ya,
nasıl geçti?
Ona çalışıyorum. Ya idare ediyorsun, devam böyle dediler.
Ha, ara sınava girdin.
Ara sınava. Orada oturuyorlar. Alper gel ya bize, ben bununla başa çıkamıyorum, gel yardım et dedi işte birisi. Kadın şey ya, böyle 45 yaşında kocaman, aklı başında kadın şey anlıyor. Dördüncü boyut. Aslında herkes birbirinin dördüncü boyutta bilmem ne yapar falan. Allah'ım, antipsikotik geçti aklına, hangisini verelim?
Dördüncü kuşak antipsikotikler.
Dördüncü kuşak antipsikotiklerden bir tanesi. Şimdi ama bunu çok iyi anlıyorum, böyle karikatürize ediyorum ama neden anlıyorum? Şimdi bir insanın kendi hayatıyla ilgili kararlar vermesi her gün, her durumda o kadar zor bir şey ki. Yani durmadan şu doğru, bu yanlış diye düşüneceğiz her adımda. Ve biz karar vereceğiz. Bu, ve devamlı o sorumluluğu alacağız. O kadar yorucu bir şey ki. Halbuki yani Allah'ın bana söyledikleri, genel toplumsal değer yargılarının, ahlak kurallarının bana söyledikleri, ne yapmalıyım diye birine sormak çok rahatlatıcı bir şey. Sorumlu ben değilim, vicdan azabı çekmem, suçluluk duymam. Acayip rahatlatıcı bir şey. Ama eğer artık din o kadar da gündelik hayatımızın yeni modern meselelerine doğrudan bir şey söylemiyorsa, ahlak kuralları da çok fazla bir şey söylemiyorsa ve sıradan, yani hepimiz için söylüyorum, sıradan, biz sıradan insanlar durmadan kendi sorumluluğumuzu almaktan yorgun düştüğümüzde, şey istiyoruz yani, bir şeyler söyle, birileri bize bir şey söylesin. O da yeni şarlatanlıklar, evet, olarak ortaya çıkıyor.
Benim aklıma şey geliyor. Mesela işte plazada çalışan birini hayal ediyorum. İşte sabah 6'da servise biniyor. İşte 7.30.
Hiç hayal etme bak.
İşte 7.30'da servis onu oraya getiriyor. İşte bir kahve içiyor. Sonra bütün gün işte bir çalışma şeyine giriyor. 5'te 6'da servise biniyor. Dönüyor, eve gidiyor. Saat 8 olmuş ve bütün zamanını bloke etmiş. Aslında bir yani yaşamını kiraya vermiş. Ömrünü kiraya veren insanlar. Hani.
Nietzsche ne der biliyor musun? 16 saatten daha azı sana bir günde, sana kalıyorsa kölesin der.
Evet yani. Ben daha kibar Nietzsche daha acımasızca söylüyor. Mesela bu insanlar bu hayatın içinde, bu ümitsizliğin içinde, işte dinler artık bir şey söylemiyor ya. Yani o 10 dakika arasında arkadaşına diyor ki, hadi gel senin işte bilmem ne falına bakayım.
Bir de ChatGPT var.
O var. Ya böyle bir
yeni tanrımız.
Ya yeni, ama bu bence bu sıkışmışlığın ve bu ümitsizliğin, evet, yani Nietzsche'nin mesela ümitsizliği Nietzsche'yi daha başka bir yere götürüyor, ama bugünün ümitsizliği
şey
bizi başka bir yere götürüyor.
Oradaki yanılgı da bu. Nietzsche hiçbir şekilde ümitsiz değil. Schopenhauer ümitsiz olmakla suçlar hatta. Yani Nietzsche Schopenhauer öncesinde Nietzsche'nin şeyidir. Taptığı bir insan. Yani, ah işte der, ben buldum. Yani beni bu adamın o şeyi, Türkçesi nasıldı o kitabın? İsteme ve tasavvur olarak dünya diye bir şey. Çok da güzel, iyi bir çeviridir Onur Ateş'in. O kitabı okur. ve der ki tamam işte bu yerde. Ama Schopenhauer neredeyse şuraya gelir. Yani will, isteme, Türkçe'ye istenç irade diye çevrilen o kelime aslında istemedir. İstemek değil ama isteme diye der will'le. İnsanın özüdür neredeyse Schopenhauer'a göre. Ben gevşek yorumladım yani özü doğru değil ama anlatabilmek için söylüyorum. İnsanın özüdür ve insanı belirleyen ve insanın hayatta yapıp etmesini ne ediyorsa will'i belirler bu şeyi. Ve will aslında bedensel, biyolojik bir şeydir. Hep menfaati, bencilliği ve onun ihtiyaç, kişinin ihtiyaçları yönünde hareket ettirir kişiyi ve bu yüzden de aslında baş edilmesi gereken bir şeydir. Eğer ahlaklı olmak istiyorsak. Der ki kendi şeyi içinde Schopenhauer. Aklımızı çoğunlukla villemizin emrine veririz ve hayatta başka insanları nasıl kullanabiliriz ile ilgili bir şeyler yaparız. Çıkarcı, menfaatçi, bencil canlılar oluruz. Halbuki villi aklın emrine vermek ve villin bütün o isteklerini, arzularını bastırabilmek gerekir. Çileci bir yaşam sürmek gerekir neredeyse diyor. Ama çileci bir yaşam sürersek ancak hayatın acılarından kurtulabiliriz. Ama bu o kadar zor bir şeydir ki hiç doğmamış olsaydık daha iyiydi der. Şimdi Nietzsche de der ki tam belirli bir şey sonra işte bu acılarıyla şeyiyle oradan çıkar zaten. Hani kaderini sev ve bütün acılarıyla, mutluluklarıyla, her şeyiyle yaşama evet de ve coşkuyla ona sarıl ve Dionizyak bir şekilde hayatın içinde dans et der. Nerede ümitsizlik? Hiçbir şekilde ümitsizlik yoktur. Ama Yalom burada bunu işte yanlış anladığı şeylerden bir tanesi. Çelişen bir hayat sürmüyor. Hep çok coşkuludur Nietzsche. Bütün hayatı coşku dolu geçer.
Çok içsel o...
Ama bak şöyle düşün Ökçe. Bunları anlattığı, paylaştığı zaman konuşabileceği, onu anlayan hiç kimse yok. Hayatı boyunca bir kişi onu anlıyor. Lou Salome. Ve 21 yaşında bir genç kız. 30'lu yaşlarda. Nietzsche 30'lu yaşlarda. Çok enteresan tabii o şey. Ve anlaşılacağını düşünerek yazıyor. Sonra kitapları satmıyor. 5 tane satıyor filan mesela. Ve Nietzsche büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Psikosomatik şikayetleri artıyor. Ve oldukça, anlaşılmadıkça bedensel şikayetleri artıyor. O birileriyle paylaşamadığı için değil Yalom'un bu kitapta yaptığı gibi. Paylaştığı halde kimse tarafından anlaşılmadığı için evet. Bu sıkıntıları yaşıyor.
Aslında Anno'ya benzer bir hikaye ama Anno'yu Anno paylaşamıyor. Yani onu tabii, o sırada dinleyen yok.
Zaten
ona kulak
yok,
veren yok.
Orada.
Biraz o aristokrat ailelerin o zamanın tabii, şeyinde de yani.
Bir de genç bir kız 18 evet. Yaşında onu kim dinleyecek? Yani Nietzsche erkek, Basel'de filoloji profesörü bilmem ne falan yani yazıyor, okuyor, anlatıyor ve reddediliyor. Bu, her reddedilişinden sonra yeni bedensel şikayetler ortaya çıkıyor. Korkunç ağrıları, korkunç göz hastalıkları,
nöbetler
bilmem ne. Şimdi oradaki mesele tam o şeydeyken İtalya'nın dağlık bölgelerinde dururken Lou Salome 21 yaşında annesiyle Basel'e geliyor. Ve Basel'de ben Nietzsche'yle tanışmak istiyorum diyor. Lou Salome çok enteresan bir kız. Kız diyorum o zamanki şey için kız diyorum. Yani işte çok gencecik bir kız. Bir Rus babayla İsveçli bir annenin çocuğu. Daha 12-13 yaşındayken işte o zamanlar o aristokrat aileler çocuklarına okula gönderip eğitim aldırmıyorlar. Hocaları evlerine geliyor filan. Ve o zamanki rahipler bilmem neler de ne bileyim işte mesela Latince dersi, eski Yunanca dersi, matematik bilmem ne şeyleri de verebilen insanlar. Bir protestan rahip ona bir sürü ders veriyor, anlatıyor filan. Evli 3 çocuğu olan bir adam bu. Öyle 30'lu 35'li yaşlarda falan. 13 yaşında Lou Salome'de. Lou Salome'ye aşık oluyor. Diyor ki benimle evlenmeyi kabul edersen karımı bırakacağım. boşanacağım, seninle evlenmek istiyorum. Yani Salome böyle bir insan.
Peki Salome, madem buna geldik. Salome evlilikle ilgili çok mesela aslında tabii. Burada Yalom'un karısının editör olmasının şeyine de gelirsek yani evlilik saçma, ben neden kendimi bir erkeğin ya da birinin şeyine bırakayım?
Çünkü o bilgi açtı. Yani o şey yapmak istiyor. Öğrenmek, entelektüel bir hayat sürmek ve filozof olmak istiyor. Halbuki şimdi kadınla erkeğin o dönemde özgür seks, cinsellik yaşaması mümkün değil. Özgür yani cinsellik yaşamadığı bir kadının evlenmesi, cinsellik yaşayabilmesi için evlenmesi lazım. Ama evlendiği anda doğum kontrolü bilmem ne filan da yapılmayacağı için çocuk evet. olacak. Ve bir kadın evlendiği andan itibaren 2 sene sonra mutfak, kilise ve çocuk odası arasındaki şeytan üçgeninde kalır. Şimdi o zaman nasıl üretecek? Bu kadın üretmek istiyor. Öğrenmek istiyor. O yüzden de diyor ki ben cinsellik, evlilik istemiyorum diye. Evliliğe karşıyım ben. Ben yani Paul Ree ile Nietzsche'ye onlar bir arada çok uzun zaman geçirdiklerinde diyor ki ya birlikte yaşayalım. Ama entelektüel bir evlilik yapalım. Gezelim, işte 6 ay Zürih'te kalalım, 6 ay Viyana'da kalalım, 6 ay Petersburg'da kalalım ve okuyalım, tartışalım, gittiğimiz yerlerin entelektüelleriyle, filozoflarıyla, sanatçılarıyla bir arada olalım. Ama şimdi böyle bir kadın, şeylerin, Paul Ree'nin de, Nietzsche'nin de etraflarında böyle bir kadın yok. Hem entelektüel hem güzel.
Ne kadar güzel olduğunu çok merak ediyorum. Yani mesela hem entelektüel hem güzel mesela. Hem entelektüel hem güzel falan mı acaba?
Yani çok mu güzel? Yani büyük ihtimalle ben aşık olurdum. Yani ikinci hafta.
İyi, sen yine iyi dayanıyorsun ikinci hafta. Adı geçmeyen...
İlk akşam sevişmek isteyebilirdim, ikinci hafta aşık oldum. İyi, boşver. Şimdi bu kadın geliyor o kız annesiyle birlikte diyor ki ben Nietzsche ile tanışmak istiyorum diyor. Nietzsche İtalya'da. Paul Ree orada o sırada. Tamam diyor, tanıştırırız seni falan. Ve bakın o dönemde kadınların doktora, felsefe doktorası falan yapması yasak yani. Öyle bir şey yok. Ve Nietzsche'yi herkes kadın düşmanı zanneder. Çok yanlış bir şekilde. Nietzsche filoloji profesörü olduğu için ve rektör yardımcılığı yaptı sırada Basel'de. 7 kişilik doktora kabul, doktora tez önerileri jürisinde, 7 kişilik jüride ve bir kadın her şeye rağmen, Salome değil, başka bir kadın her şeye rağmen inatla bir doktora tez önerisi getiriyor. Bu gerçek hikaye. Çıkıyoruz, gerçek şeyi söylüyorum, anlatıyorum. Ve o kadar beğeniyor ki mutlaka yapması lazım diyor Nietzsche. Kesinlikle insanlar, diğer insan hocalar kabul etmiyor, profesörler. Nietzsche diyor ki bunu eğer geçirmezseniz burayı kilitlerim diyor ve kilitliyor. 7 ay boyunca hiçbir şeyin tez önerisinin kabul edilmemesini sağlıyor. Kilitleniyor ve sonunda ancak 3 kişi ikna olabiliyor. 4'e 3 yine de reddediliyor. Yani 7 ay boyunca bir kadının çalışma yapması için uğraşıyor. Yani hiçbir şekilde bir şeyle bir kadın düşmanlığı falan söz konusu değil. Onun dışında mesela onu Nazilerin bilmem nesi olarak falan görürler. İşte gücü isteme, güç istenci falan kitabıyla. Bakın onun kız kardeşinin kocası gerçekten bir antisemitist. Şey der o mektuplarında, yani yazılı olarak vardır kız kardeşinin yazdığı bir mektupta. Alman ne diyor? Yahudi düşmanı olduğunu söyleyen Almanlara gülemiyorum bile. Çünkü Alman olduğuyla övünmeye başladıklarında zaten kahkahadan boğulmuş ve ölmüş oluyorum. Nerede bir iğrençlik görsem perdeye araladığımda arkasında bir Almanla karşılaştım. Şimdi bu adamın antisemitist olma ihtimali 0. Mesela çok ilgili bilinen bir hikayedir. Kadına mı gidiyorsun, kırbacını unutma der. Değil mi? Var değil mi bu sözü? Bir kısmınız okumuşsunuzdur.
Ben hatırlamadım. He? Böyle bir söz mü sorar?
Abi, o şey tabii böyle ama yanlış çeviri. İngilizce'ye de ben kasten yanlış çevrildiğini düşünüyorum. Nietzsche şunu söylüyor. Yani dişi erkek ayırımı var ya. Kadına mı gidiyorsun? Kadının, onun elindeki kırbacı unutma diyor. Onun çok ünlü bir resmi vardır. Salome Paul Ree'nin de kendisinin de evlilik teklifini reddeder. ve onları çok üzer ama yine de onların yanından ayrılmaz. Çünkü inatla Nietzsche'den ne kadar alabilecekse bilgiyi almak istiyordur. O yüzden de orada kalmaya devam eder ve Nietzsche de acı çeker. Yani söylediği şey yok. Kadına mı gidiyorsun? Kadının elindeki kırbacı unutma. Acı çektirecek sana diyor. Ama bunu orada bir aforizm ve başka şeylerle de bağlantılı. Ama bunu kadını kırbacını al, kadını arada döversiniz, sadomazo bir şeyler olur demiyor yani.
Evet.
Böyle bir şey
peki,
söz konusu değil.
Bir yalom kitapta ve genel bu filozoflarla ilgili söylenen şeylerden biri. Mesela bir filozofun başka filozofları okumamasıyla da ilgili bir mesele üzerinden bir tartışma var. İşte bu Weltanschauung. Stenoz diyor. Weltanschauung. Yani bir kendi fikrine çok sabit kalma ve işte bundan ilerleme. Bir taraftan bir filozof için bana mantıklı geliyor. Çünkü
yani hiçbir filozof felsefe tarihini bilmeden kendi felsefesini yaratamaz.
Onu tabii ki onu Nietzsche de
o yüzden herkese okuyor.
Tabii Nietzsche de onu çok iyi bilerek şey yapıyor. Bir yerden sonra kendi düşüncelerinde ısrar etmeye karar veriyor.
Tabii ama yine de itiraz etmek için kendi başkalarının düşüncelerini okumak zorunda.
Ama mesela gözlerinin görmemeye başlamasını böyle anlatması bana ilginç geliyor.
Nietzsche'nin gözlerini görmemeye
başlamış. Evet işte yani orada işte şey diyor artık başkalarının yazdıklarını okuyamaz bir hale geliyor.
Şimdi o çok gerçekten yüzeysel bir psikanalitik yorum, psikodinamik yorum.
Evet.
Çünkü Nietzsche okuyamadığı zamanlarda...
Analitik bir yorum olduğunu düşünüyorsun.
Evet. Okuyamadığı zamanlarda o sırada okuma ihtiyacım. Şimdi okuyor,
Storytel'den dinliyordur diyorsun.
Aynen öyle. Storytel gibi o sırada bir arada olduğu insana saatlerce kitap okutuyor.
Evet.
Yani ama bunu başka bir psikodinamik yorum olarak şöyle şey yapabiliriz. Nietzsche yalnız kalmak, yalnızlıkla ilgili o kadar korkunç bir şey yaşıyor ki birinin kendisininle ilgilenmesi meselesinde kendisine kitap okutuyor. Hatta bir tane o kadının kendisinden yaşça büyük bir kontesin Mansveyer miydi? Unuttum ismini şimdi kadıncağızın. Onun evindeyken Lou Salome'yi oraya getirecekler. Onun evinde şöyle o kadar hastalanıyor ki iklim değişikliği nedeniyle. Devamlı o kontes ona kitap okuyor bilmem ne. Akşamları da süt getiriyor ona. Bakın yani bir bardak ılık süt ve ondan sonra işte üstünü örtüyor. Sütünü içiyor Nietzsche filan. Nietzsche artık iyice yalnızlaşmaya başladığı dönemler şeyin yani.
Galiba onun annesini de kabul etmiyor.
Şimdi annesi tabii çok enteresan bir hikaye. Çok hoş hikaye. Şimdi Tanrı öldü hikayesi var ya Nietzsche'nin. Tanrı öldü derken aslında şunu söylüyor. Şimdi protestan ahlak meselesini çok eleştirir. Çok özellikle Nietzsche. Protestan ahlakın Avrupa kültürünü dekadansa götürdüğünü yani yıkıma götürdüğünü. Anlatır ve aslında der onu bir Fröhliche neyse işte bir kitabında bir keşişe söyletir Tanrı'yı aratır ve şey de Tanrı öldü, Tanrı'yı biz öldürdük yani aslında Tanrı insanların öldürdüğüyle ilgili Tanrı öldü meselesinde uzun uzun ayrıntısını anlatmayacağım ama şöyle bir şey oldu Zerdüşt'ten önce Fröhliche Wissenschaft, şen bilim diye çeviriyor
evet,
Türkçe.
Şen bilim.
Fröhliche Wissenschaft da söylüyor ilk olarak. Annesi tabii kitaplarını okuyor. Şimdi anne çocuğu bayağı süt, ana kuzusudur Nietzsche oldukça. Ben onun anneye mektuplarını çevirmiştim, çok çok güzel mektuplar. Neyse, orada annesi çok dinler bir kadın, babası da Nietzsche'nin bir rahip filan. Annesi çok sinirlenir kızar. Bu ne biçim filan Tanrı öldü diye yazıyorsun bilmem ne falan. Annesine yazar. Anne sana yasaklıyorum. Benim kitaplarımı okumayacaksın diye yazar. Sonra da ama annesi çok kızacak falan diye de endişelenir. Anne burada hava çok soğuk. Bana o patikler var diye ondan gönderir misin? Bir de o sucuğu çok özledim. Sucuktan da gönder falan. Yani ambivalent içinde bir yandan kitaplarımı okuma deyip bir yandan da patik istiyor yani filan annesinden. Kız kardeşiyle de çok sorunlu bir ilişkisi var. Şimdi bu Paul Riche Yahudi. Lou Salome bir dine çok aykırı bir yaşam süren bir kadın. Böyle olunca da anne de kız kardeş de Nietzsche'yi, Lou Salome'yi sevmiyorlar. Bu yüzden onu çok eleştiriyorlar. Hakkında çok dedikodu yapıyorlar bilmem ne falan. Lou Salome ile ilk tanıştığı anla ilgili çok acayip güzel bir cümlesi vardı. İtalya'da bir meydanda onun fotoğrafını da görmüştüm ben. Hatta o meydana gittim. bir kafede Polibri getiriyor. Hangi yıldızların hediyesisiniz siz bana diyor. İlk cümlesi Lusalemi'yi gördüğünde daha henüz şey falan bilmiyor yani onun felsefeyle ilgili bilmem ne falan olduğunu falan bilmiyor. Lusalemi'yi gördüğünde Nietzsche'nin ağzından çıkan ilk cümle bu. Hangi yıldızlar, parlak yıldızların armağanısınız siz bana diye. Sonra bu aşk meseleleri aralarında bir şey reddedince hatta şey oluyor. 14 gün birlikte bir tatile gidiyorlar. Abi sen şimdi hadi itiraf et. 14 gün bir kadınla İtalyan bağları arasında bir
Toskana'da mıyız?
Toskana'da tatile gitsen 14 gün.
Toskana'da belki orada, dikkatimi dağıtabilirim.
Yani o hanımefendiyle el ele bile tutuşmadan geri gelir misin?
Ben çok entelektüel bir yerden konuşurum.
Anladım.
Öyle, Nietzsche de öyle yapıyormuş ya. Hani.
Abi Bakir öldü Nietzsche.
Bu bilgi nereden geldi abi?
Ben
bu
bilgi var mı? Mektuplarından. Anlattığı şeylerden. Nietzsche ile ilgili yazılmış Almanca her şeyi okudum.
Ya Salome ile hiçbir şey olmuyor.
Şu dudağının şurasından öpmüş Nietzsche. Evet. Orada Lusalome ile zaten olmuyor da. Hani genel evde de olmuyor. Hatta bir genel eve gitmeye karar veriyor artık.
Evet.
Leipzig'te evet bir genel eve gidiyor. Ama şey olamıyor. Kadınların oradaki kadınlar yani yarı çıplak dolaşıyorlar. Çok kaba saba tırnak içinde konuşuyorlar filan. Nietzsche böyle pısıyor bilmem ne. Ve orada bir bakıyor şey çok iyi piyano çalıyor Nietzsche. Yani böyle improvize çalabiliyor. Yani böyle caz klasik gibi caz yok ama caz klasik gibi. Orada bakıyor bir piyano var. Oturuyor piyano başına. Sabaha kadar kendi kendine piyano çalıyor. Millet takılıyor. O da onları eğlendiriyor. Yani şimdi böyle bir adam 14 gün sonra orada bir şiir yazıyor Lusalome. Şiir dostlukla ilgili. Bir insan dostluğunu terk eder mi gibilerinden.
Full friend zone'da. Yani ben öyle
abi anladım. Nietzsche
dostluk üzerine.
Lusalome yazıyor dostluk.
Tamam işte Nietzsche'yi oraya alıyor.
Tabii canım. Aynen öyle. Aynen öyle. Nietzsche de bunu onun kendisine aşk itirafı zannediyor. Ve bir beste yapıyor. İnanılmaz güzel. Spotify'da biraz arada çalabiliriz. Evet, çok arada güzel çalarız. Bir şarkıdır. Yani böyle inanılmaz bir şey. Yani böyle bestelerin bilmem neleri de var.